Ayrım 40. İtiraflar. Augustinus. Sayfa 377. 16. bölüm. Hangi zaman ölçülebilir, hangisi ölçülemez? 21. Her şeye rağmen ya Rab, zamanın aralıklarından haberdarız. Bunları kendi aralarında kıyaslıyoruz ve kimine uzun, kimine kısa diyoruz. Hatta bu aralıkları ölçebiliyor ve hangisinin hangisinden daha uzun olduğunu ya da hangisinin hangisinden daha kısa olduğunu söyleyebiliyoruz. Şunu ölçüt alırsak, bu şu anın iki katı ya da üç katı diyoruz. Örneğin ya da ikisinin süresi de aynı diyoruz. Ama bu geçip giden anları ölçebiliyorsak, ancak onları algıladığımız sırada ölçebiliyoruz. Yoksa artık olmayan geçmişi, henüz olmayan geleceği kim ölçebilir? Ha, biri kalkıp da olmayan bir şeyin ölçülebileceğini söyleme cüreti gösterir, tabii o başka. O halde zaman geçerken algılanabilir ve ölçülebilir. Ama geçip gittiği anda artık olmadığından algılanamaz ve ölçülemez. 17. bölüm. Geçmiş ve gelecek zaman neredeler? 22. Sadece araştırıyorum baba, doğrulayamıyorum Tanrım. Koru beni, bana hakim ol. Zamanın geçmiş, şimdi ve gelecek şeklinde üçe ayrıldığını daha çocukken öğrenmiştik. Ben de başka çocuklara öğretmiştim. O halde bana zaman üçe ayrılmaz. Sadece şimdiki zaman var, diğer ikisi yok diyecek biri çıkabilir mi? Ya da o ikisi de var ama zaman gelecekten şimdiye geçtiğinde gizli bir yerden mi çıkıyor ve şimdiden geçmişe hareket ettiğinde de yeniden gizli yerine mi çekiliyor diye soran biri olabilir mi acaba? Gelecekten haber verenler gelecektekileri nasıl gördüler öyleyse, gelecek henüz yoksa? Çünkü olmayan bir şeyi görmek imkansız. Geçmişteki olayları anlatanlar da onları gönül gözleriyle görmemiş olsalardı, doğru şekilde aktaramazlardı. Geçmiş olmamışsa hiçbir şekilde görülemez. Demek ki hem gelecekte yaşanacaklar hem de geçmişte yaşananlar mevcut. 18. bölüm. Gelecek ve geçmiş zaman nasıl şimdiki zaman oluyor? 23. Lütfet Tanrım, araştırmamı daha derinleştirebileyim, ey umudum. Dikkatimin dağılmasına ve amacımdan sapmama izin verme. Gelecek ve geçmiş olaylar mevcutsa şu an bunların nerede olduklarını bilmek istiyorum. Henüz bunu çözecek kadar bilgim yok ama en azından bir yerlerde olduğunu biliyorum. Ayrıca nerede olurlarsa olsunlar, orada gelecek ya da geçmiş zaman olarak değil, şimdiki zaman olarak da bulunduklarını biliyorum. Çünkü orada gelecek zaman olarak bulunuyorlarsa demek ki henüz burada yoklar. Orada geçmiş zaman olarak bulunuyorlarsa demek ki artık burada yoklar. O halde nerede bulunurlarsa bulunsunlar, gelecek ya da geçmiş olarak hangi zamandan olurlarsa olsunlar ancak şimdiki zaman olarak bulunuyorlar. Geçmişe ilişkin doğru bir aktarımda bulunduğumuzda hafızamız geçip gitmiş olayların kendilerini değil de bu olayların hafızamızda canlanan hayallerinin doğurduğu sözcükleri aktarıyor. Çünkü bu olaylar olup bittiklerinde duyu algımız sayesinde zihnimizde izlerini bırakmış oluyorlar. Böylece artık var olmayan çocukluğum, artık var olmayan geçmiş zamanda bulunuyor. Ben o günleri hatırladığımda ve anlatmaya başladığımda o günlerin hayallerine şimdiki zamanda bakıyorum. Çünkü bu hayaller benim zihnimde hala capcanlı. Gelecekle ilgili tahminlerde bulunurken de aynı işlemi mi yapıyoruz? Yani henüz olmamış olan olayların imgeleri, bu olayların evvelce var olan imgeleri sayesinde mi tahmin ediliyor? Hiç bilmiyorum ve bilmediğimi de kabul ediyorum Tanrım. Ama en azından şunu biliyorum. Biz çoğunlukla gelecekte yapacaklarımızı önceden düşünmeye başlıyoruz ve bu şekilde önceden düşünme süreci şimdiki zamanda gelişiyor. Oysa önceden yapmayı düşündüğümüz eylemler gelecekte gerçekleşeceğinden şimdiki zamanda gerçekleşmiyorlar. Kolları sıvayıp önceden düşündüğümüz eylemi gerçekleştirmeye başladığımızda işte o eylem ancak o sırada gerçekleşiyor. Çünkü artık gelecek zaman değil, şimdiki zaman devreye girmiş oluyor. 24. Geleceğe ilişkin bu gizemli önsözü nasıl işliyorsa işliyor, orası meçhul. Ama sezilen neyse ancak var olduğunda sezilebiliyor. Sezildiği anda da gelecek zaman değil, şimdiki zaman devreye giriyor. O halde geleceği önceden görme söz konusu olduğunda henüz olmamış olaylar Yani ancak gelecekte gerçekleşecek olaylar görülmüyor. Bunları gerçekleştirecek nedenler ya da belki de bir takım belirtileri görülebiliyor. Çünkü bunlar şimdiki zamanda mevcut. Dolayısıyla onları görenlere gelecek zamanda değil de şimdiki zamanda görünüyorlar. Bu nedenler ya da belirtiler aracılığıyla henüz gelecek zamanda gerçekleşecek olaylar zihinde canlandırılabiliyor ve bu şekilde tahminde bulunuluyor. Zihinde canlanan resimler şimdiki zamanda mevcut. Böylece geleceği yorumlayanlar zihinlerinde hala mevcut resimlere bakarak yorumda bulunuyorlar. Bu konuda yığınla örnek var. Bunlardan bir tanesini görelim. Şafak vakti göğe bakıyorum diyelim ve güneşin doğacağını tahmin ediyorum. Baktığım şafak orada mevcut ama tahmin ettiğim olay gelecekte olacak. Gelecekte olacak olan güneşin kendisi değil tabii, çünkü güneş de orada mevcut. Ben onun doğuşu hakkında tahmin yürütüyorum. Yani henüz olmamış bir olay hakkında. Ne var ki onun doğuşuna ilişkin bir şeyler söylediğim anda bunu zihnimde de canlandırmamış olsaydım hakkında hiçbir tahminde bulunamazdım. Gökyüzünde gördüğüm şafak vakti güneşin doğuş anı değil. Sadece güneşin doğuşunun bir belirtisi. Ama bu belirti de benim zihnimde canlandırdığım güneşin doğuşu ile ilgili resim değil. Ben hem şafağı hem de zihnimdeki resmi, yani ikisini de aynı anda görüyorum. İşte bu sayede güneşin doğacağını önceden söyleyebiliyorum. O halde gelecek zaman henüz gerçekleşmemiş zamandır. Gerçekleşmediğinden de henüz mevcut değildir. Mevcut değilse görülemezdi. Ama şimdiki zamanda mevcut olan bir takım belirtilerden sezilebilir. Çünkü o belirtiler şimdi de mevcuttur. Dolayısıyla görülebilirler. 19. Bölüm. Tanrı'nın gelecek zamanı bize nasıl öğrettiğini kavrayamıyor. 25. Öyleyse sen, ey alemin yöneticisi, ruhları gelecek konusunda ne şekilde bilgilendiriyorsun? Nitekim sen peygamberlerine bunu öğrettin. Gelecek hakkında ne şekilde bilgilenmemizi sağlıyorsun? Gelecek bizim için henüz ortalıkta bile görünmezken. Şimdiki zamanın ışığında mı geleceği okumamızı sağlıyorsun? Yoksa olmayan bir şey nasıl öğretilebilir ki? Bu bilgilendirme biçimin benim görüş alanımın çok uzaklarında, algımın çok üstünde. Benim ona erişecek gücüm yok. Ancak sen bu gücü bana ihsan ettiğinde erişebileceğim. Ey görmez gözlerimin tatlı ışığı. 20. Bölüm. Üç farklı zamanı ne şekilde adlandırmalıyız? 26. Ama gayet açık ve seçik olarak anladığım bir şey varsa, o da gelecek ve geçmiş zamanın olmadığı. Bu yüzden zaman geçmiş, şimdi ve gelecek diye üçe ayrılır demek aslında pek de doğru değil. Belki şöyle demek daha doğru. Zaman üçe ayrılır. Geçmişte yaşananların şimdiki zamanı, şimdi yaşananların şimdisi ve gelecekte yaşanacakların şimdiki zamanı. Evet, bu üç zaman benim ruhumda mevcut. Onları başka bir yerde göremiyorum. Geçmişte yaşananlarla ilgili şimdi benim belleğim, şimdi yaşananlarla ilgili şimdi doğrudan algı, gelecektekilerin şimdisi ise beklenti. Bu şekilde tanımlamamda bir mahsur yoksa o zaman üç zaman olduğunu görüyorum ve zamanın üçe ayrıldığını kabul ediyorum. Daha açık şekilde şöyle de ifade edilebilir. Zaman üçe ayrılır. Geçmiş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zaman. Bu doğru bir tanımlama değil ama hepimiz böyle biliyoruz. Bu tanımlamayı kabul etmiyor değilim. İtirazım da yok, eleştirmiyorum da. Yeter ki ne dediğimizi anlayalım. Yani gelecek ve geçmişin şu an olmadığını. Zaten günlük dildeki kullanımların pek azı doğru, çoğu yanlış. Gene de meramımızı bir şekilde anlatabiliyoruz işte. 21. Bölüm. Zaman nasıl ölçülebilir? 27. Demin de dediğim gibi biz zamanı ölçebiliyorsak ancak akıp giderken ölçebiliyoruz. Bu şekilde şu zamanı ölçüt alırsak bu zaman şu zamanın iki katı ya da bu zaman şu zamanın aynısı diyebiliyoruz. Ya da ölçebildiğimiz ve bir karara varabildiğimiz diğer zaman süreleriyle ilgili benzeri şeyler söyleyebiliyoruz. Bu yüzden demin de dediğim gibi zamanı akıp geçerken ölçüyoruz. Şimdi biri bana bunu nereden biliyorsun diye soracak olsa yanıtım şu olur. Biliyorum çünkü ölçüyoruz. Olmayan bir şeyi ölçemeyiz. Ama geçmiş ve gelecek zaman mevcut değil. Peki şimdiki zamanı nasıl ölçüyoruz? Bir mekanı yoksa? Şimdiki zamanı akıp geçerken ölçüyoruz. Akıp geçtikten sonra ölçmemiz mümkün değil. Çünkü ölçülecek bir şey kalmıyor ortada. Peki ölçerken zaman nereden, nasıl ve nereye akıyor? Gelecekten gelmedikçe, şimdi de duralamadıkça, geçmişe gitmedikçe. Başka deyişle, gelecekten gelirken henüz ortalıkta görünmüyor, şimdiden geçerken duralayacağı bir mekan bulamıyor, geçmişe akıp gittikten sonra ortadan kalkıyor. Peki biz zamanı bir mekanda ölçerken aslında neyi ölçmüş oluyoruz? Çünkü biz zamandan söz ederken zamanda belli bir duralama anını göz önünde bulundurmadıkça bu temel ölçüm şu bunun iki katı, üç katı ya da ikisi benzer türünde şeyler söyleyemeyiz ki. Zaman akıp geçerken hangi duralama anını ölçüt alıyoruz? O an zamanın akmaya başladığı gelecekte mi? Ama olmayan bir anı ölçemeyiz ki. Akmakta olduğu şimdiki zamanda mı? Ama duralamadan geçiyorsa yine ölçemeyiz ki. Akıp gittiği geçmişte mi? Ama artık olmayan bir şeyi de ölçemeyiz ki. 22. Bölüm. Bu bilmeceyi çözmek için Tanrı'dan yardım diliyor. 28. Bu karmaşık bilmeceyi çözmek için zihnim yangın yerine dönmüş durumda. Ne olur kapama kapını Rab Tanrım. Ey iyi baba, İsa adına yalvarıyorum. Ne olur kapama kapını şu bulmaya çalıştığım yanıtın üstüne. Şu hem aşikar hem de örtük olan yanıtın üstüne. Lütfet, içine süzüleyim bu sırların. Senin ışığınla göstersinler bana kendilerini ya Rab. Kime sorarım yoksa bunları? Senden daha şifalı gelecek başka biri var mı ki cehaletimi ona açayım? Kutsal kitabını anlamak için giriştiğim bunca hummalı çalışma bir tek seni huzursuz etmeyeceğine göre. Aşkıyla yanıp tutuştuğumu bana bahşet. Çünkü bu ateşi sen yaktın içimde. Ben öyle aşık oldum. Bahşet baba, çünkü oğullarını armağanlarla nasıl donatacağını sen çok iyi bilirsin. Ne olur bahşet, çünkü ben anlamak işini üstlendim ve sen bana anlatana kadar da bu yük bana çok ağır gelecek. İsa adına yalvarıyorum. Azizlerin azizi İsa adına yalvarıyorum. Bu yolda bana kimse engel olmasın. Ben sana inandım. İşte bu inançla konuşuyorum. Bütün umudum Rabbin güzelliğini temaşa edebilmek. İşte ben bunun için yaşıyorum. Bak işte günlerim yaşlanmaya yazgılı, geçip gidiyorlar. Nasıl geçip gittiklerini ise ben hiç bilmiyorum. Hiç durmadan zaman zaman diyoruz, süre süre diyoruz. O bunu ne zaman söyledi? O bunu ne kadar sürede yaptı? Ben şunu görmeyeli ne kadar zaman oldu? Bu heceleri söylemek, tek ve kısa bir heceyi söylemekten daha fazla zaman alıyor. Hep böyle şeyler söylüyoruz, hep böyle şeyler işitiyoruz, anlaşılıyoruz, anlıyoruz. Apaçık sözler bunlar, bunlarla her gün karşılaşıyoruz. Ama bir o kadar da kapalılar ki bulunduklarında yepyeni bir keşif oluyorlar. 23. Bölüm. Zaman nedir? 29. Alim bir kişiden güneşin, ayın ve yıldızların kendi içlerindeki hareketlerinin zaman olduğunu işitmiştim. Ama onun bu düşüncesine katılmamıştım. Çünkü niçin bütün cisimlerin hareketi de zaman olmasın ki? Gökyüzündeki cisimlerin hareketi dursa, o sırada çömlekçinin tekerleği dönmeye devam etse, onun deveranını ölçebileceğimiz bir zaman olmayacak mı? Örneğin, düzenli aralıklarla dönüyor, bazen daha yavaş, bazen daha hızlı dönüyor. Bazı dönüşler daha çok, bazıları daha az süre alıyor gibi şeyler söyleyemeyecek miydik yani? Bunları söylerken de zaman içinde konuşuyor olmayacak mıydık? Ya da kullandığımız kelimelerin kimi uzun kimi kısa hecelerden, yani uzunları uzun süre titreşen, kısaları kısa süre titreşen hecelerden oluşmayacak mıydı yani? Tanrım lütfet, insanlar bu küçük örneklerde hem küçük hem de büyük meselelerde geçerli olan evrensel doğruları görebilsin. Yıldızlar ve gökteki ışık saçan diğer cisimler zamana, günlere, yıllara işaret etsinler diye yaratılmışlar. Sahiden de öyleler. Ama ben nasıl ki o tahtadan tekerlekçiğin bir deveranının bir gün olduğunu söyleyemezsem, o alim kişi de onun bir deveranının zaman olduğunu söyleyemez. 30. Ben cisimlerin hareketlerini ölçmemize ve örneğin şu hareket bunun iki katı süre alıyor dememize olanak tanıyan zamanın kudretini ve doğasını bilmek istiyorum. Çünkü şunu merak ediyorum. Biz gün dediğimizde sadece günü geceden ayırt etmemizi sağlayan güneşin dünyamızın üstünde durduğu süreyi anlamıyoruz. Güneşin doğudan batıya doğru bütün seyrini anlıyoruz ve buna göre onca gün geçip gitti diyoruz. Hatta onca gün derken geceleri de kastediyoruz. Geceleyin geçen süreleri ayrı ayrı hesaplamıyoruz. Demek ki tam bir gün güneşin doğudan batıya seyrinden ibaret. O zaman soruyorum, bu hareketin kendisi mi bir gün ediyor, yoksa bu hareketin tamamlanması için gereken süre mi ya da her ikisi mi? Eğer birincisi ise, yani gün, güneşin hareketi ise, güneş seyrini bir saat gibi kısa bir sürede tamamladığı halde gün hala sürüyor olacak. İkincisi ise, bir güneş doğuşundan öteki güneş doğuşuna kadar bir saatten kısa bir süre söz konusuysa, bu süre bir gün etmeyecek. Çünkü güneş 24 kez dolanmalı ki bir günü tamamlayabilsin. Her ikisi ise, ikisine de gün denmeyecek. Eğer güneş bir saatte bütün seyrini tamamlıyorsa ya da güneş dursa bile o sırada onca zaman, yani güneşin bir sabahtan öteki sabaha kadar doğal seyrini tamamlaması için gereken zaman hala akmaya devam ediyorsa. Ama ben şu an gün dediğimiz olayın ne olduğunu değil, zamanın ne olduğunu soruyorum. Sayesinde güneşin dolanımını hesaplayıp bu dolanımını 12 saat gibi kısa bir sürede tamamlamış olsaydı, dolanımını doğal süresinin yarısı kadar bir sürede tamamlamış olurdu dediğimiz zamanı. Bu iki süreyi birbiriyle kıyaslayıp güneş doğudan batıya seyrini bazen 12 saatte, bazen bunun iki katı sürede tamamladığı halde birine 12 saat, diğerine bunun iki katı dediğimiz zamanın ne olduğunu. Bu nedenle kimse bana göksel cisimlerin hareketinin zaman olduğunu söylemesin. Muharebeyi zaferle sonuçlandırmak için bir adam bir vakitler dua edip güneşi durdurdu. Rabbin Amorluları İsraillerin karşısında bozguna uğrattığı gün Yeşu halkın önünde Rab'be şöyle seslendi. Dur ey güneş Givon üzerinde ve ay, sen de Ayalon vadisinde. Halk düşmanlarından öcünü alıncaya dek güneş durdu, ay da yerinde kaldı. Bu olay Yeşu kitabında da yazılıdır. Güneş yaklaşık bir gün boyunca göğün ortasında durdu, batmakta gecikti. Evet, güneş durdu ama zaman akmaya devam etti. Muharebe için ne kadar süre gerekiyorsa muharebe o süre içinde yapıldı ve bitti. Bu yüzden ben zamanın bir tür yayılım olduğunu görüyorum. Ama gördüğüm şey doğru mu? Yoksa böyle mi görüyorum? Bunu sen bana göstereceksin ey ışık, ey hakikat. 40. ayrımın sonu. Sayfa 386.